Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün sizlerle birlikte Kerman eyaletindeki gezimizin devamında ilin güneyinde Giroft kentine giderek kentin güzellikleriyle tanışmanın ardından Bozgorme yani oğlak kavurması ve mücver kedu yani kabak mücveri adlı yemekleriyle tanışacağız.
Giroft, 5000 yıllık uygarlık geçmişi olan bir kenttir. Kentte saklı olan uygarlık tesadüf eseri 2001 yılında keşfedildi. Aslında bu yılda yağan yağmur, toprak altında gömülü kalan tarihi eserlerin üzerinden toprakların yıkanması ve ortaya çıkmasına sebep oldu. İlk kez Halil Rut, Halil Nehri yakınında yaşayan köy halkından biri yolda taştan bir kapla karşılaşır. Kabın şekli ve cinsi onun tarihi bir eser olduğunu gösteriyordu. O yıldan sonra ve İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları ile Giroft'un tarihi bölgesi üzerine çalışmalar ve kazılar başladı.
Genel olarak arkeologların bulgularına göre Giroft'un birçok tapınak, kraliyet sarayı ve sanayi merkezini içeren zengin bir medeniyete sahip olduğu, burada üretilen eserlerin o dönemin gelişmiş bölgelerine ihraç edildiği tespit edildi. Giroft uygarlığının tarihi alanından Konar Sandal, Küçük Kale Mezarlığı, Mahdudabad Mezarlığı ve Desius kentine değinebiliriz.
Desius yani Dethyanus kenti, Giroft'un kuzeyinde ve miladi 10. asırda Selçuklular dönemine aittir. Bu kent Selçuklular döneminde İran'ın doğu ülkeleriyle büyük ticari ve ekonomik kutuplardan biri olmuştur. Ünlü İtalyan seyyah Marco Polo ise kendi seyahatnamesinde bu kentten muhteşem bir kent olarak söz ediyor. Bazı tarihçiler Dethyanus yerleşim dönemini M.Ö. 2. milenyumun başlarına dayandırıyor.
Desius kentinin en ilginç ve şaşırtıcı eserlerinden biri, büyük bir ustalık ve yaratıcılıkla yapılan heykeller ve çanak çömlek ve kil eserleridir. Örneğin hareketli kolları ve bacakları olan ve kuklalara benzeyen heykeller bulunmuştur. Çanak çömlek işlerinde de genellikle yarı insan yarı akrep yaratıklar veya ağaç ve bitki gibi motifler görülür. Aynı zamanda keşfedilen eski kapların üzerinde lapis ve akik gibi değerli taşların bulunması ise dönem halkının zevki ve sanatını yansıtıyor.
Giroft halkının çoğunun dili Farsçadır. Ancak farklı bölgelerinde kökleri bu bölgenin tarihine dayanan Giroft'un yerel lehçesi de dahil olmak üzere farklı aksan ve lehçelerle konuşurlar. Giroft'un dünyaca tanınan en önemli el sanatlarından biri ulusal kültür listesinde tescillenen gül desenli halıdır. 300 yıllık geçmişi olan bu tarz halıda bolca gül deseni göze çarparken İran'ın bu tarz el dokumalı halıya çok farklı bir güzellik katıyor. Yöre halkının diğer el sanatları arasında çanak çömlekçilik, hasır dokumacılığı, palas dokumacılığı, eğer ve kilim dokumacılığı, ayna işlemeli nakış ve masa örtüsü dokumacılığı sayılabilir. Milattan önce 3. milenyumda Girov'da yaygın olan el sanatlarından biri de değerli taşların kesimiydi. Bu güzel sanat Girov'un eski erkek ve kadınların anısına yeniden popüler hale gelerek bölgenin nadide hediyelik eşyalarından biri sayılmaya başladı.
Programımızın bu bölümünde sıra Girov halkının yöresel yemeklerine geldi. Bölge halkının yöresel yemeklerdeki tıpkı Kerman ilinin diğer yöresel yemekleri gibi kimyonlu kırık bezelyeli pilav, ayva kayısı horeşt, katıklı kabak, kiraz eriği horeştidir. Fakat bugün sizlerle programımızın devamında bozgorme ve mücver kabak yemeklerin malzemeleri ve yapılışını anlatacağız.
Sohbetimizin başında sizlere Girov bölgesinin 5000 yıllık medeniyete sahip olduğunu belirttik. Şimdi yöre halk arasında çok sevilen bozgorme veya Türkçe deyimiyle keçi kavurmasının malzemesi ve tarifini vereceğiz. Bu yemeğe neden oğlak kavurması denildiğini merak edebilirsiniz. Aslında bu yemek için oğlak eti kullanılır. Zira hem çok latif hem çok lezizdir. Bu yüzden ona oğlak kavurması deniliyor. Gerçi günümüzde bu yemek daha çok koyun etinden yapılıyor.
Kavurma yapmanın felsefesi insanların etin bozulmaması için onu kavurma yaptığı zamana dayanıyor. Kavurmayı hazırlamak ise Kerman ilinin köyleri ve göçebeleri arasında hala özel bir yeri olan zorlu bir süreçtir. Geçmişte sonbaharın ortasında bir keçi kesilir ve daha sonra kırba yapmak için derisi yüzülürdü. Daha sonra keçinin leşi temizlenip dinlenmesi için koridor veya holün tavanı gibi bir yerden asılırdı. Güneş doğmadan önce leşi doğrar, eti biraz su ile pişirirlerdi. Et piştikten ve tenceredeki su bittikten sonra gorme hazırlanır ve korunması için bir keçi veya koyunun temiz işkembesine dökülür, sıkıca kapatıp kışın tüketmek üzere serin bir yerde tutulurdu.
Şimdi oğlak kavurması için gerekli malzemeleri sıralayalım. Bunun için yarım ölçek nohut, yarım kilo koyun eti, yarım ölçek katık, 2 adet soğan, gerektiği kadar tuz, biber, zerdeçal, 3 yemek kaşığı demlenmiş safran, birkaç diş sarımsak, süslemek için ceviz, kavrulmuş soğan, sarımsak ve kuru nane gerekecektir.
Tahran Radyosu.
Nohutları iyice pişmesi için akşamdan suda ıslatırız. Bir soğanı küp doğrar ve yağda hafifleşip altın renk alana kadar kavururuz. Ardından eti, doğranmış sarımsak, zerdeçal, tuz ve biber ile soğanların üstüne ekler, etin rengi değişene kadar kavururuz. Burada önceden ıslatılmış olan nohutları su ile birlikte ete ekler ve tamamen pişmesini ve yumuşamasını bekleriz. Bu sırada diğer soğanı başka bir kapta kavurur, doğranmış sarımsakla iyice kavurduktan sonra nohutlu eti ekleriz. Böylece yemek daha güzel kokar. Et ve nohut tamamen pişip tencerede su kalmayınca tüm malzemeleri eziyoruz. Burada katığı ekler ve yemekle birlikte 10 dakika hafiften kaynamasını bekleriz. Yemeğin tadına bakın. Tuzu veya biberi az ise ekleyin. Demlenmiş safranı etli yemeğe ekleyin. Böylece hem tadı leziz, hem kokusu hoş ve hem rengi güzel olur. Servis tabağını aldığınızda doğranmış ceviz, kavrulmuş soğan ve sarımsak, katık ve hafif yağda kavrulmuş nane ile süsleyin. Afiyet olsun.
Bu yemek sadece leziz olmakla kalmıyor, üstelik birçok beslenme uzmanının tavsiye ettiği birçok özelliği ve yüksek besin değeri vardır. Katık zengin bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Et zengin bir protein, demir ve B vitamini kaynağıdır. Bu nedenle çocukların güçlenmesi ve büyümesi için oldukça besleyici bir gıda olarak kabul edilir. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kansızlığa da faydalıdır. Yemekteki nohut da kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağıdır.
Şimdi sıra bir diğer yöresel yemeğimizde, yani kabak mücveri. Bu yemek için yarım kilo kabak, 2 yumurta, 4 kaşık kurutulmuş dereotu, 150 gram beyaz peynir, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı beyaz un, tuz ve biber gerekir. Şimdi tarife geçelim.
Önce kabakları yıkayıp soyalım. İnce tarafıyla rendeleyip kabakları sıkarak suyunu akıtalım. Böylece mücveriniz cıvık olmayacaktır. Sarımsakları soyup ezelim. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabakları derin bir kaseye alıp üzerine tuz, biber, ezilmiş sarımsak, yumurta, un ve rendelenmiş peyniri katarak yoğun bir malzeme olacak şekilde karıştıralım. Şimdi fırında pişirmek üzere fırını 30 dakika önce 200 derecede ısıtalım. Malzemeyi yağlanmış bir borcam veya fırın kabına aktarıp her taraf eşit dağılacak kadar üstünü düzeltelim ve fırına verelim. İçi pişip üstü kızarana kadar fırında pişmesini bekleyelim.
Tabii fırınınız yoksa tavada da kabak mücverinizi pişirebilirsiniz. Bunun için yağ koyduğunuz tavayı ocağa koyun. Yağ ısınınca malzemeden kaşıkla aldığınız parçaların tavada her iki tarafını kızartın veya tüm malzemeyi tavaya boşaltın ve üstünü düzeltin. Alt tarafı pişip kızarınca bir tabak yardımı ile diğer tarafını da kızartın. İki tarafı pişince servis tabağına alın. Etrafını domates, kıvırcık, salatalık turşusu veya garnitür ile süsleyin. Afiyet olsun.
Değerli dinleyiciler, bir mutfak kültürü isimli sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsuzey.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugünkü programımızda divan edebiyatında kaside türü üzerinde duracağız. Divan edebiyatında genellikle bent, dörtlük ve beyt nazım birimi olarak kullanılmıştır. Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım birimidir. Bu nazım birimiyle yazılan şiirlerde her beyt kendi başına anlam bütünlüğü gösterir. Beytte dizeler birbiriyle kafiyeli olabildiği gibi sonraki beytlerden mısralarla da kafiyeli olabilir. Bu durum beytin şiirin hangi bölümünde kullanıldığına ve bulunduğu şiirin türüne göre değişir. Mısra sözlükte çift kanatlı bir kapının kanatlarının her biri anlamı verilmiştir. Şiirlerde ise ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım parçası anlamına gelir. Divan edebiyatında ise herhangi bir şiire bağlı olmayan, kendi başına bir anlamı olan mısralara azade mısra adı verilir ve cize olarak kullanılan mısralara mısra-i berceste adı verilir. Divan şiiri nazım biçimleri bentlerle, dörtlüklerle ve beytlerle kurulanlar olmak üzere üç ana bölümde incelenir. Kaside sözcüğünün anlamı kastetmek, yönelmek olan Arapça kasada sözcüğüyle ilgilidir ve belli bir amaçla yazılmış manzume demektir. Kaside yazan şaire kaside gu, kaside söyleyen, kaside sera yani kaside yazan veya kaside perdaz denir. Kaside Arap edebiyatında ilk dönemlerden beri bilinen bir nazım biçimidir. Bu kasidelerin nasip bölümünde şair sevgilisinin çadırının bulunduğu yerleri, oralara yaptığı gezileri anlatır. Onu orada bulamayınca duyduğu üzüntüyü anlatır. Fars edebiyatında kaside ilk kez Sasaniler devrinde görülür. Rudeki Araplardan aldığı kasideyi küçük değişikliklerle olgunlaştırarak Fars edebiyatına taşımıştır. Kasideye neşe katan şair olmuştur. Kederli konulardan söz açmamış, hep eğlenceli konular işlemiştir. Medar-ı Mey adlı kasidesi çok tanınmıştır. Kaside altın çağını Gazneli Mahmud döneminde yaşamıştır. Sultanın çerçevesinde edebi mühit oluşmuş, devrin büyük şairleri Ferruhi, Unsuri, Menuçihri ve Asadi bu çevrede yer almıştır. Selçuklular devrinde Enveri en büyük kaside üstadı sayılmıştır. Kasidelerini Sultan Sencer'e sunan Enveri'nin dili abartılıdır. Nef'iye büyük tesiri olmuştur. Bu dönemde Hakani İran edebiyatında en büyük kaside şairi sayılmıştır. Harzemşahlar sarayında ise Reşidüddin Vatvat ile Zahidüddin Faryab ünlü kaside şairleridir. Kemal-i İsfahani ki mananın yaratıcısı olarak nitelendirilir, Türk edebiyatına çok tesir etmiştir. Moğol istilaları sırasında yetişen Sadi Şirazi aynı zamanda kaside şairidir. Timurlular devrinde Hacı Kirmani Türk şairlerinin etkilendiği bir kaside şairidir. Bu devrin en büyük şiir ustası Hafız-ı Şirazi aynı zamanda kasideleriyle tanınmıştır. 16. ve 17. yüzyılda baskıcı yönetimden kaçan şairler Hindistan'a sığınmışlardır. Sevki Hindi adı verilen bir edebi akım oluşturmuşlardır. Urfi Şirazi, Sahibi Tebrizi ve İran'da kalan Şevket, bu şairler daha çok gazelleriyle tanınmışlarsa da kaside de yazmışlardır. Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bu şehri İstanbul ki bir mislu behadır, bir sengine yek pare acem mülkü fedadır, bir gevher yek pare iki bahar arasında, hurşidi cihan tabile tartılsa sezadır. altında mı üstünde midir cennet-i âlâ? El-Hak, bu ne halet, bu ne hoş avu hevadır. İnsaf değildir anı dünyaya değişmek. Gülzarların cennete teşbihi hatadır. İstanbul'un esrafını mümkün mü beyan hiç? Maksud-ı heman sadr-ı kerem kara senadır. Ez cümle nedima kulun ey asaf-ı devran. Mustağrağı lütfu kerem-u cud-u etadır. Bismillahirrahmanirrahim. Siz ve değerli dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlarım. İlk olarak Nedimi'den bir kaside örneğiyle başladık. Bildiğiniz gibi kaside genellikle birini övmek ya da yermek, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerindendir. Kaside tarihi anlamda Arap edebiyatında ilk olarak başlamıştır. Sizlerin de bildiğiniz gibi İslam tarihinde de yer alan, İslam tarihinde de anlatılan, eskiden İslam öncesi Araplarda çok yaygın bir şekilde kullanılan, genelde yari veya etrafındaki devesini övmek için kullanılan şiir şeklidir. Bu dönemde sizin de bildiğiniz gibi Araplarda önemli şiirlerden örnek olarak muallakat kalmıştır günümüze kadar. O dönemde yazılan şiirleri en iyisini seçip Kabe'nin duvarlarına asmaktaydı o günün Arapları. O dönemden sonra Araplardan İran edebiyatına geçti bu nazım şekli. İran edebiyatından sonra da 13. yüzyılda Türk edebiyatında şairler tarafından kullanılmaya başladı. Kaside şairlerinin genelde Kaside Gu, Kaside Sera, Kaside Ferdas ki genelde bu kelimeler Farsçadan Türkçemize geçmiş kelimelerdir. Kaside az önce de bahsettiğimiz gibi 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kullanılmaya başlanmıştır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı genelde 33 ile 99 arasında değişir. Kaside'nin ilk beytine matla denir. Şair kaside içinde matlayı tekrar ederse bu tecdidi matla denir. Matlayı birden çok kez ederse bu zat-u metali ve zül metalidir. Kaside'nin son beyti genelde kaside'nin en önemli taç beyti dedikleri şairin kendi mahlasının bulunduğu beyittir. Kaside'nin en güzel beyti de Beytül Kaside olarak isimlendirir. Kaside genelde nesip yani teşbih, girizgah, methiye, tegazül, fahriye ve taç ve dua bölümleri olarak 7 bölüme ayrılmaktadır. Bunların ilk nesip dediğimiz kaside'nin ilk bölümü. Aynı zamanda da en ağır bölümüdür. Genellikle 15-20 beyt arasında değişir. Şair bu bölümde betimleme yapar. İşte yarini ve o devesini, atını, baharı betimlemeyle uğraşır. Genelde tasvirler bulunur. Tabii ikinci bölüm girizgah nesim bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan bir beyittir. Genelde 1-2 beyitten oluşmaktadır. Bu girizgah bölümünden sonra methiye, kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüm gelir. Şiir yönü çok zayıftır. Dil yönü de diğer bölümlere göre daha ağır bir bölümdür. Methiye bölümünden sonra tegazül yani gazel söyleme anlamına gelir. Bütün kasidelerde olması gerekmez tabii bu bölümün. Methiye'den sonra şair bir fırsatını düşünür. Aynı ölçü boyutta bir gazel söyler. Buna da tevazül denir. Tevazül bölümünden yani kaside içinde bulunan gazel kısmından sonra araya gelir. Ki genelde şair kendini övdüğü bölümdür. Türk edebiyatında tabii bunu en fazla kullanan, seven şair Nefi'dir. Bu bölümden sonra taç bölüm dediğimiz şairin isminin geçtiği bölüm gelir. Şairin kendisi hakkında yeni düşünceleri söylediği bölümdür. 2-3 beyitten oluşur. Tabii bu bölüm Kitab-ı Nef'i'de daha fazla kullanılmıştır. Taç bölümünden sonra kasidenin son bölümü, yani birkaç beyitten oluşan övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua edilen kısım gelmektedir. Bu kısımla birlikte kasideler 7 bölümden oluşmaktadır. Bunun gibi zaten ilk başta da örneğini okuduğum kasideler Türk edebiyatında 13. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlamıştır. Genelde dediğim gibi ideal devlet adabı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihi şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma ve yani o dönemle ilgili bilgiler vermesi anlamında kasideler bir nevi tarihi kitaplar, tarihi kaynaklar özelliğinde taşımaktadır. Bu anlamda yani edebiyata çok faydalı nazım şeklinde diyebilirim.
Kaside Arap edebiyatında önce İran edebiyatında, bu yoldan da 13. yüzyıldan sonra Türk edebiyatına bazı değişikliklere uğrayarak geçmiştir. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'de 300 kaside bulunmaktadır. Farsça yazılmış olsa da Türk edebiyatını çok etkilediği göz ardı edilemez. 15. yüzyılda Türk edebiyatında kaside belirgin şekil olarak Şeyhi ve Ahmet Paşa'da görülmeye başlar. Ahmet-i Dahi 6 kaside yazmıştır. Aşık Paşa, Garipname eserinde naatleri kaside şeklinde yazmıştır. 16. yüzyılda Hayali, Fuzuli, Baki, Nev'i, Ruhi gibi şairlerin elinde gelişir. Kaside en yetkin örneklerini 17. yüzyılda Nef'i ile verir. Bütün zamanların en büyük kaside şairi olarak 17. yüzyılda Nef'i'yi buluruz Türk edebiyatında. 18. yüzyılda Yahya, Nazım, Nedim, Şeyh Galip kasideleriyle tanınmış şairlerdir. Yüzyılın sonunda Sümbülzade Vehbi, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf, İzzet Molla kaside söylemişler ama bir varlık gösterememişlerdir Türk edebiyatında. Kaside en az 31, en çok 99 beyt olur gibi klişe bir bilgiyle anlatılsa da kaside 9 beyitten 100 beyite kadar uzanabilir. Uyak düzeni gazel gibidir. Kasidenin mukaffa olan ilk beytine matla denir. Kasidenin herhangi bir yerinde matla yenileyebilir. Buna da tecdid-i matla denir. Matlalar birden çok olduğu zaman matla-i evvel, matla-i sani, matla-i salis adını alır. Böyle kasidelere zatül metali ya da zül metali denir. Şair tecdid-i matla yapacağı zaman onu önceden bildirir. Kasidenin son beytine makta, en güzel beytine beytül kasid veya şah beyt denir. Şairin mahlasının bulunduğu beyte kasidede taç beyt adı verilir. Taç beyt matla beytinde olabileceği gibi sondan önceki birçok beytte de olabilir. Dua bölümünde de olabilir. Türk edebiyatında kasideleriyle en tanınmış şairler Nef'i ile Nedim'dir. Bu iki şair kasidelerin Nesib ve Fahriye bölümlerinde çok başarılı olmuşlardır. Kasideler üç şekilde adlandırılabilir. Birincisi, Nesib bölümünde ele alınan konuyu esas alarak adlandırma. Bahariye, Şutaiye, Ramazaniye vs. Redifli esas alarak adlandırma. Redifte bulunan kelime ile adlandırılır. Mesela redif şims ise şemsiye, redif sümbül ise sümbülye, redif verd ise verdiye şeklinde adlandırılır. Su kasidesi, tı kasidesi gibi. Kaside, kafiye harfine göre adlandırma. Kafiyede bulunan harfle adlandırılır. Mesela kafiye harfi R ise raiye, tı ise T'ye, vav ise vaviye. divan şairleri övdükleri kişilerden caize adı verilen bahşiş alırlardı. Bugünkü telif ücretinin karşılığı o dönemde caizeydi. Şairler dolgun bir telif alabilmek için zamanı iyi kullar. Kasideyi de ona göre sunardı. 80-100 beytlik kasidelerde kafiye bulma zorluğundan şairler aynı kelimeyi tekrar kullanmak zorunda kalmışlardır. Usta şairler 15-20 beyt aralıklarla aynı kelimeyi kullanmışlardır. Kaside uzadıkça şair matla beytini tekrar etmek durumunda kalmıştır. Bazen de yeknisaklığı kırmak için bir veya iki gazel söylemiştir. Bazı şairler nesip bölümü yazmadan doğrudan metiye bölümüne geçmişlerdir. Nef'i gibi bazı şairler de fahriye ile başlamıştır. Musammat, gazelde olduğu gibi matladan sonraki beyitlerde mısra ortalarının birinci mısra ile kafiyelendirildiği kasidelere musammat kaside denir. Mesnevilerde üçlenen konular çok az da olsa kaside nazım şekliyle anlatılmıştır. Fuzuli'nin Enisül Kalb, Nef'inin Tuhvetul Uşşak eserleri bu tür kasidelerdir. Kasideler mürettep divanların başında yer alır. Kasideler bütün diğer nazım şekillerinden önce yer alır. Kendi içinde de sıralamaya tabi tutulur. Tevhid, münacat, naat, daha sonra da dört halife ve Mevlana hakkındaki kasideler, bundan sonra da padişahların, sadrazamların, vezirlerin övüldüğü kasideler yer alıyor. Yazılış sırasına göre değil, kasidenin yazıldığı kişinin rütbesine göre sıralanır. Kasidenin nesip ya da teşbih bölümü tasvir bölümüdür. Şair bu bölümde ustalığını ortaya koyar. Şiir yönünden en güçlü bölümdür. Betimlemelerin asıl konuyla ilgisi yoktur. Bahar tasviri olan kasidelere kaside-i bahariye, bayramdan söz edenlere kaside-i bayramiye denir. Ele alınan konuya göre kaside-i bahariye, kaside-i ramazaniye, şıtaiye, nevruziye, rahşiye, verdiye, sümbülüye, şemsiye, kelamiye, kalemiye olarak adlandırılır. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda programlarımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkishradio@irib.ir olan internet sitemize gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet konusuna devam etmek istiyoruz.
Aslında Müslümanların sapması ve dağılması, Kur'an-ı Kerim ve ıtret arasında mesafe oluşmaya başladı ve Allah'ın kitabı bize yeter tezi, halkın dini bakışına ve görüşüne musallat olmaya başladığı andan itibaren başladı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim ve ıtretini iki değerli emanet olarak yan yana koyması, her iki değerli emanetin aynı hedefe doğru hareket ettiği anlamındadır. Bu iki emanetten biri semavi kanun ve Allah'ın kelamı ve diğeri de bu kitabın müfessirleri ve uygulayıcıları ve hamileridir.
Geçen bölümde imamet konumuzun devamında imametin nurani yolunu başlatan ve Resulullah Efendimiz'den sonra İslam ümmetinin önderleri olan İslam peygamberinin ehli beytinin konumundan söz etmek istiyoruz. Geçen bölümde de belirtildiği üzere Hazreti Ali aleyhisselam ve Resulullah'ın sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın izdivacı ile birlikte beşeriyet tarihinin örnek ailesinin temeli atılmış oldu. Bu ailede tarihte önemli gelişmelere sebep olan çok büyük insanlar yetişti. Bu büyük insanların siyeri, Resulullah Efendimizin eşsiz ve emsalsız yolunu ve siyerini hatırlatmaktaydı. Zira bu insanlar Allah Resulüne en yakın insanlardı ve her daim o Hazretin hikmet ve marifet denizinden yararlanıyordu. Geçen bölümlerde ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam'dan söz ettik. Bu büyük şahsiyet, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin halefi ve vasii oldu ve Allahu Teala İslam'ın pak fidanı Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha soyundan devam etmesini mukadder buyurdu. Bu yüzden İslam peygamberi çeşitli fırsatlarda bu hanedanı takdir etti.
Ahzab suresinin 33. ayeti ise Allah Resulü'nün pak ehli beytinin şanı ve konumuna işaret ediyor. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bu ayette Yüce Allah ehli beyt fertlerinden her türlü kötülüğü ve günahı ve kirliliği uzaklaştırmak istediği beyan ediliyor. Ki bu da her türlü fikri, inanç ve ahlak ve amelle ilgili kötülük ve günah olabilir. Gerçekte bu ayette temizleme anlamına gelen tathir sözcüğü de sıradan kullanılan bir tabir değildir. Burada Yüce Allah çok has bir şekilde ehl-i beyt fertlerini her türlü günahtan ve kötülükten temizlemek istiyor. Bu yüzden bu ayet tathir ayeti olarak ün yapmıştır. Burada kullanılan tatir sözcüğü pak tutmaktır ve önceki kirlilikleri temizleme anlamına gelmez. Zira ehl-i beyt fertleri her daim pak ve tertemiz yaşamışlar ve asla kötülüklere ve günahlara bulaşmamışlardır. Buna göre bu ayette beyan edilen durum sıradan takdirlerin çok çok ötesindedir. Bu ayet gerçekte paklık ve ismet ve erdem bakımından en yüce derecelere nail olan yüce insanlardan söz etmektedir.
Peki ama burada İslam peygamberin ehli beytinden maksat kimlerdir? Bazı müfessirler bu tabirin İslam peygamberin eşlerini kastettiğini beyan etmişlerdir. Bu kesim Ahzab suresinin 28 ila 34. ayetleri istinat ediyor. Bu ayetler İslam peygamberin eşlerine hitap ederek onları görev ve sorumluluklarından söz ediyor. Ahzab suresinin 33. ayetinin başında da İslam peygamberin eşlerine hitap ediliyor. Bu yüzden bazı müfessirler Resulullah Efendimizin eşlerini de ehl-i beyt fertlerinden sayıyor. Ancak tathir ayeti de bu ayetten önceki ve sonraki ayetlere dikkatlice bakıldığında ne zaman Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın eşlerine hitap ettiyse tüm zamirleri Arapçada dişiler için kullanılan çoğul olarak kullandığı ancak tathir ayetinde zamirlerin hepsi Arapçada erkekler için kullanılan çoğul şeklinde geldiği anlaşılır.
Kuşkusuz bu ayette bu yön değiştirme güdümlü olmuştur ve boşuna yön değiştirilmemiştir. Bu durum ayetin başka bir konuyu beyan etmek istediğini ve ayetin muhatapları Resulullah Efendimizin eşlerinden başka bir grup olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre İslam peygamberinin tüm hanedanı Ehl-i Beyt müstakı sayılamaz. Burada sadece ismet özelliğine sahip olan Ehl-i Beyt fertleri söz konusudur ve ancak onlar Ehl-i Beyt fertleri sayılır. Nitekim bu bağlamda Allah Resulü'nün "Ben ve Ehl-i Beytim günahlardan arınmışızdır" şeklinde buyurduğu rivayet edilir.
Burada geriye kalan soru şu ki, nasıl oluyor da İslam peygamberinin eşlerinden söz eden ayetlerin ortasında o hazretin eşlerini kapsamayan bir konu gündeme gelmiştir? Bu durum birinin bir konu hakkında söz ederken birden sözün ortasında başka bir konudan söz etmesi ve ardından yeniden eski konuya geri dönmesine benzemektedir. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri merhum Tebersi, Mecmu'l Beyan tefsirinde bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayetin yan yana durduğu halde farklı konulardan söz etmesi ilk kez olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi örneklere çok rastlanır. Tebersi, Arap hatiplerin ve ediplerin adeti sıradan konuların arasında yeni ve önemli bir konuyu getirmek ve böylece sözlerin etkisini arttırmak bir adet olduğunu beyan ediyor.
El-Mizan adlı değerli tefsir eserinin sahibi Allame Tabatabai'ye göre ayetin Ehl-i Beyt'in pak oluşu ile ilgili bölümü ayrı olarak nazil olmuştur. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleri toplanırken İslam peygamberinin eşleriyle ilgili ayetlerin yanına yerleştirilmiştir. Gerçi bu meselenin başka bir sebebi de vardır. Şöyle ki Yüce Allah Resulü'nün eşlerine çeşitli tavsiyeleri arasında onlara şu hatırlatmada bulunmak istenmiştir. Siz öyle bir ailenin içindesiniz ki bazı üyeleri masumdur. Kuşkusuz masumların arasına giren bir insan davranışlarına ve amellerine daha fazla mukayyet olmalıdır.
Bu ayette ne zaman Ehl-i Beyt'ten söz edilecek olursa ayet yön değiştiriyor ve erkekler için kullanılan çoğul zamir kullanılarak Ehl-i Beyt'ten maksadın İslam peygamberinin eşleri olmadığı belirtiliyor. Bundan başka Şia ve Sünni birçok kaynakta rivayet edildiğine göre bu ayet özel olarak Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ve iki çocukları İmam Hasan ve İmam Hüseyin içindir ve Resulullah'ın eşlerini kapsamamaktadır. Gerçi onlar da özel saygınlığa sahiptir. Salabi yazdığı tefsirinde İslam peygamberinin eşi Ümmü Seleme'den naklen şöyle anlatıyor. Resulullah kendi evindeydi. O sırada Fatıma babasının yanına bir kumaş getirdi. Resulullah şöyle buyurdu. Eşin ve iki oğlun Hasan ve Hüseyin'i de çağır. Onlar da geldi. Ardından birlikte yemek yediler. Daha sonra Allah Resulü üzerlerine bir aba atarak şöyle buyurdu. Ey Yüce Rabbim! Bunlar benim hanedanım ve ıtretimdir. Onlardan kötülükleri uzak tut ve her türlü günahtan tertemiz yap. Ve burada ayet nazil oldu. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Ben sordum, acaba ben de sizinle miyim ya Resulullah? Resulullah şöyle buyurdu. Sen iyilik ve hayır üzerinesin ama bu gruptan değilsin.
Tathir ayeti nazil olduktan sonra İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i sadece şu birkaç kişiden ibaret olduğunu ispat etmek için sabah namazı için Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın evinin önünden geçerken şöyle sesleniyordu. Namaz vakti ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kötülükleri uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor ey ehli beytim. Bu hadisi Ebu Sa'di Hıdri ve diğer birçok hadis ravisi nakletmiştir. İslam peygamberi bu cümleleri 6 ila 9 olarak zikredilen sürede her gün Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın evinin önünden geçerken tekrarlıyordu. Ve böylece bu ayetin sadece bu özel kişilerin hakkında nazil olduğunu aydınlatmak ve hiçbir şüphe ve kuşkuyu geride bırakmamak istiyordu. Özellikle İslam peygamberi Mescid-i Nebi'ye açılan tüm kapıların kapatılmasını emrettikten sonra camiye açılan tek kapı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın evinin kapısıydı. Ve doğal olarak Resulullah camiye giderken tekrarladığı bu sözlerini birçok insan da duyuyordu.
Sahabe Ebu Said Hıdri'den nakledilen çok sayıda rivayet açıkça bu ayetin sadece mevzu bahis 5 kişi hakkında nazır olduğunu vurguluyor. İslam alimleri de ister Şii ister Sünni bu ayetin sadece bu 5 şahsiyeti kapsadığı konusunda hemfikirdir. Ehl-i Sünnet'in ünlü kitaplarından Şevahidül Tenzil adlı eserde Hakim Hasekani bu ayetle ilgili 130 rivayeti ünlü hadis ravilerinden bir araya getirmiştir. Bu anlatılanlardan hareketle ve İslami çok sayıda muteber kaynağa göre tathir ayeti özel olarak 5 büyük şahsiyet yani Allah Resulü, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin hakkında nazil olduğu belirtilmelidir. Bu konuda muteber hadis sayısı hiçbir kuşku geride bırakmayacak kadar fazladır.
Ve son nokta şu ki bu ayet açık ve net bir şekilde İslam peygamberinin ehli beytinin paklığına ve masum olduklarına vurgu yapıyor. Peygamberin ve imamların ismeti hakkında geçen bölümlerde detaylı bir şekilde konuştuk. Burada yine belirtmeliyiz ki ismet makamı takvadan has bir durumdur ve Yüce Allah'ın inayetiyle peygamberlerde ve imamlarda görülür. Bu insanlar günah işleme gücüne sahip oldukları halde asla günah işlemezler. Bu durum tehlikeli ve zehirli bir maddenin bilincinde olan ve bu yüzden o maddeyi yemeyen, tüketmeyen bilge bir hekime benzer. Bu caydırıcılık gerçekte basiret ve bilinç sayesinde insanın içinden kaynaklanır ve onu her türlü günahtan sakındırır. Ehl-i Beyt fertleri de irade sahibi oldukları halde günahın zararlarının bilincinde oldukları için günahtan uzak duran insanlardırlar.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sona geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar. Eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde Sistan ve Balochistan'a yaptığımız yolculuğun son durağında bu büyüleyici bölgenin yeni bir yüzünü keşfe çıkıyoruz. Mars'ı andıran sıra dışı dağların manzaralarından pembe renkli Lipar sulak alanına kayalı kıyıları ile ünlü Beri sahillerinden derenin Gar Vadisi'nin gizemine Lut Çölü'nün sessiz sırlarından atalarımızın bilim ve sanat mirasını saklayan kadim şehri Suhte'ye kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Son birkaç bölümde birlikte Sistan ve Balochistan ilini Baki doğası, binlerce yıllık tarihi ve rengarenk kültürü ile büyüleyici bir diyara, bir yolculuğa çıktık. Bu bölge sıcak ve misafirperver insanları ile tık ve doğal ve tarihi güzellikleri gibi her yolcunun kalbini içtenlikle ısıtıyor. Bu bölümde bu yolcunun son durağında Sistan ve Belüçistan'ın yeni bir yüzünü birlikte keşfedeceğiz. Mars'ı andıran dağlardan pembe renkli Lipar sulakalarına, Beris'in kayalık sahillerinden, derinli Gar Vadisi'ne, gizemli Lut Çölü'nden atalarımızın bilim ve sanat mirasını saklayan kadim şehri Suhde'ye kadar uzanan bir keşif bizi bekliyor. Ayrıca bir önceki bölümün devamı olarak bu bölgenin özgün el sanatları ve somut olmayan kültürel mirası ile her biri o toprakların kimliğini, inançlarını ve yaratıcılığını anlatan sanatlarla da tanışacağız. Bölümün sonunda ise Sistan ve Belüçistan'ın yerel tatlarına ve mutfağına, bu yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştüren lezzetlere göz atacağız. Öyleyse bizden ayrılmayın. Birlikte İran'ın en farklı ve en gizemli illerinden birini daha derinlemesine keşfedelim. Ancak bu heyecan verici yolculuğa başlamadan evvel sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. Son birkaç bölümde İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belüçistan ilinin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ve sıcak, misafirperver ve insanları ile yüksek turizm potansiyeline sahip olduğunu konuştuk. Örneğin bu bölgenin güneyinde yer alan Mars dağları, yani minyatür dağlar, en özgün ve etkileyici cazibe merkezlerinden biridir. Bu dağlar uzun yıllar süren doğal ışınma ve iklimsel etkileri sonucunda oluşmuş olağanüstü manzaralar sunuyor. Çevresinde hiçbir bitki örtüsü bulunmamasına rağmen mevsimsel şiddeti yağışların şekillendiğini bu doğa silsilesi görsel açıdan büyüleyicidir. Minyatür adı dağların üzerindeki ince ve düzenli çizgilerden, Mars adı ise sıra dışı ve gezegensel görünümlerinden dolayı seçilmiştir. Sistan ve Belüçistan'ın başka bir etkileyici güzelliği Çabahar Limanı'na yakın konumda yer alan Lipar Sulak alanıdır. Bu sulak alan kayalık bir geçiden kenarında ve denize yakın bir noktada göz alıcı pembe rengiyle dikkat çekiyor. Suyu Umman Denizi'nden besleniyor ve oldukça tuzludur. Sulak alanın oluşumuyla ilgili kesin bilgiler bulunmasa da bazı uzmanlar bu doğa harikasının deniz suyunun kayalık kıyılarda yarattığı doğal akıntılar ve erozyon sonucu şekillendiğini de düşünüyoruz. Pembe rengi ise özel bir tür yosunun vaadına bağlanıyor. Sulakaların suyu ve rengi yılın farklı aylarında değişiklik gösteriyor. En ideal ziyaret zamanı ise kış ortasından ilkbahar başına kadardır. Çabahar'ın kıyısında yer alan unutulmaz Beriz sahili ve limanı da İran'ın güneyindeki Mekran denizinin en güzel kıyı noktalarından biri olarak biliniyor. Gün boyunca balıkçı tekneleri ve sandalların yoğun şekilde kullandığı bu liman canlı bir deniz yaşamına sahiptir. Sahil çevreleyen yüksek ve katmanlı kayalıklar geçmişteki su ve toprak erozyonları ile oluşmuş ve adeta karmaşık heykeller gibi göz kamaştırıcıdır. Beriz sahilinde gün batımını yüksek kayalıklardan izlemek ziyaretçilerin de en sevdiği aktivitelerden biridir. Çabahar'dan Beriz'e ulaşan yol İran'ın en güzel sahil yollarından biri olarak kabul ediliyor. Dağlarla denizin buluştuğu bu rota, huzur dolu ve göğsel açıdan büyüleyici bir manzara sunar. Derenegar Vadisi, Sisan ve Beliçistan'ın Saravan bölgesinde yer alan en etkileyici doğal ve tarihi alanlardan biridir. Bu antik vadide insan ve hayvan figürleriyle süslenmiş taş oymaları bulunuyor. İnsan figürleri arasında savaş sahneleri ve keçi, yabani sığır, deve gibi hayvan tasvirlere dikkat çekiyor. Vadideki taş yüzeylere kazınmış bu çizimler bölgenin İran'ın en büyük taş sanat galerisi olarak anılmasına neden olmuştur. Sistan ve Beliçistan'ın başka bir olağanüstü doğal zenginliği ise Lut Çölü'nün bir kısmının bu il sınırları içinde yer almasıdır. Bu çöl 40 bin kilometre kareyi aşan yüz ölçümü ile İran'ın yaklaşık %10'unu kaplar ve dünyanın 33. büyük çölü olarak kabul ediliyor. 2005 yılında ölçülen 70 derecelik yüzey sıcaklığı bu bölgenin ekstrem doğasını gözler önüne serer. Bilim insanları bu yüksek sıcaklığı çöl yüzeyinin koyu rengi ve kuruluğuna bağlamaktadır. Bu özellikler güneş ışını daha fazla emerek sıcaklığı da artırıyor. Bu ilden bugüne kadar 5 eser UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmiştir. Bunlar arasında Lut Çölü, Kolpuregan, Çanak Çömleği, Sisan Halısı, Şehri Suhde ve Hamun Gölü'nün doğal manzarası da yer alıyor. Şehri Suhde, Sistan Ovası'nın büyük medeniyetlerinden birinin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu antik yerleşim, İran platosunun en büyük tarihi şehirlerinden biri olup, adeta küçük bir çölün ortasında kurulmuş dev bir laboratuvar niteliği taşıyor. Şehrin adı 12 ile 18 metre yüksekliğe sahip olan doğal tepe dizilerinden alınmıştır. Bu arkeolojik alan Sistan Beliçistan elinde Zabul ile Zahedan arasındaki yolun 56. kilometresinde yer alır. 280 hektarlık toplam alanın yaklaşık %20 hektarı arkeolojik kanıtlarla da kaplıdır. En geniş yerleşim dönemi M.Ö. 2800-2500 yıllarına denk gelen 5. ile 7. katmanlara aittir. Bu dönemde şehrin yüz ölçümü yaklaşık 80 hektara ulaşmıştır. Şehrin yarısından fazlası kırık seramik parçaları, taşlar, metaller, yarı değerli taşlar ve diğer taşınabilir arkeolojik kalıntılarla öylesine kapladı ki bazı noktalarda bu kalıntıların üzerine basmadan yürümek mümkün değildir. Haziran 2014'te düzenlenen 38. UNESCO toplantısında Şehri Suhde Dünya Mirası listesine alınmıştır. Bu alan İran'ın UNESCO'ya kayıtlı 17. tarihi mirası olup 5000 yıllık geçmişiyle bugün dünyanın en gelişmiş antik şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arkeolojik kazıların ortaya koyduğu bulgulara göre Şehri Suhde 4 farklı kültürel ve yerleşim döneminden geçmiştir. Bu dönemler toplamda 11 evreye ayrılıyor ve yerleşimin başlangıcı M.Ö. 3200 yılına denk gelen 10. evreye dayanıyor. Bu ilk dönemin en belirgin özelliklerinden biri krem tonlarında üretilmiş seramik kaplardır. Bu kaplar kare ve dik dörtgen gibi geometrik şekillerle, basamaklı desenlerle ve dolgun fiyonuk motifleriyle süslenmiştir. Bu seramikler yalnızca günlük yaşamın araçları değil, aynı zamanda ilk sakinlerin inançlarını ve kültürel anlatılarını göster bir dil aracılığıyla yansıtan nesnelerdir. Seramiklerin yanı sıra bölgede çok sayıda balçık, taş veya seramikten yapılmış heykelcilik bulunmuştur. Bunlar insan ve hayvan biçiminde yapılmıştır. Ayrıca ahşap ve hasır eşya, dokuma araçları, kumaş ve ip örnekleri, mermer kaplar, taş saplar ve taş değirmenler de keşfedilmiştir. Takı ve süs eşyası ise genellikle lacivert taşı, akik ve firuze gibi değerli taşlardan üretilmiştir. Bu taşlar Şehri Suhte'ye ulaştıktan sonra yerel zanaatkarlar tarafından işlenmiş, süs eşyasına dönüştürülmüş ve ardından Fars Körfezi'nin ötesindeki topraklara ve Mezopotamya'ya gönderilmiştir. Şehri Suhte, Tunç Çağı'nın en büyük yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu antik şehir, bilim, tıp, sanat, toplum yapısı, ekonomi, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda çağdaşı olan diğer şehirlerden daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. Bu üstünlük yalnızca insani başarılarla sınırlı kalmamış, şehir altyapısında da kendini göstermiştir. Özellikle gelişmiş su temini ve kanalizasyon sistemi pişmiş toprak borularla korunmuş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, o dönemin insanların şehir planlaması ve hijyen konusundaki ileri anlayışını göze önüne seriyor. Şehirde en dikkat çekici keşiflerden biri, dünyanın bilinen ilk protez gözüdür. Arkeologlar bu alandaki mezarlıkta yaklaşık 30 yaşındaki uzun boylu bir kadının iskeletini bulmuşlardır. Kadının göz çukurunda doğal malzemelerden yapılmış bir protez göz yerleştirilmişti. Bu göz, zift ve hayvansal yağ karışımından üretilmiş ince altın tellerle süslenmiştir. Bu detaylar hem dönemin teknik becerilerini hem de estetik anlayışını yansıtan olağanüstü bir örnek sunar. Şehri Suhte'deki tıbbi gelişmeler yalnızca protez gözle sınırlı değil, aynı mezarlıkta yaklaşık 13 yaşındaki bir kız çocuğuna ait iskelet bulundu. Bu iskeletin kafatasında bilinen en eski beyin ameliyatı izleri tespit edildi. Yapılan incelemeler ameliyat sonrası bu genç kızın birkaç ay daha yaşadığını gösteriyor. Çünkü kemik dokusunda iyileşme belirtileri açıkça görülüyor. Bu bulgu Şehri Suhte halkının yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda ileri düzeyde tıbbi anlayışa ve tedavi becerilerine sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Ama hikaye burada da bitmiyor. Arkeologlar bu 5000 yıllık nekropolde yaptıkları kazılarda üzerinde bir keçi ve bir ağaç figürü bulunan bir çömlek keşfettiler. Detaylı incelemeler sonucunda bu figürlerin rastgele değil, bilinçli bir şekilde tekrarlandığı anlaşıldı. Desenler bir keçinin ağaca doğru hareketini adım adım gösteriyor. Bu durum dönemin sanat anlayışında hareketin ve anlatının bilinçli olarak kullanıldığını ve belki de animasyon fikrinin en eski örneklerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu da düşünüyor. Sanatçının seramik kupayı tuvali olarak kullanması, 5 aşamalı bir çizimle bir keçinin ağaca doğru ilerleyip yapraklarını yemesine, betimlemesine mümkün kılmıştır. Bu kupa yaklaşık 10 cm yüksekliğinde sabit bir taban üzerinde oturmuştur. Arkeologlar kupanın üzerindeki figürleri birbirine yaklaştırarak yaklaşık 20 saniyelik hareketli bir görüntü elde etmeyi de başarmışlardır. Keçi, doğası gereği yüksek yerlere ulaşma konusunda yeteneklidir ve sıçrayarak yukarı doğru ilerleyebiliyor. Şehri Suhte'nin sanatçısı da bu sıçrayışı büyük bir ustalıkta betimleyerek dünyanın bilinen ilk animasyon örneğini yaratmıştır. Burada sözünü ettiğimiz animasyon klasik anlamda bir film değil, hareket yansılmasıdır. Yani kupanın üzerindeki çizimler sabittir. Ancak kupa hareket ettirildiğinde figürlerin ardışık düzeni gözümüzde de bir hareket algısı yaratıyor. Modern animasyonlarda da aynı tekniği kullanılıyor. Hızlı bir şekilde ardı ardına gelen kareler günümüzde akıcı bir hareket hissi oluşturuyor. Bu seramik kupa bugün Tahran'daki İran-ı Bastan Müzesi'nde sergilenmektedir ve Şehr-i Suhte halkının yalnızca sanatkar değil aynı zamanda sanatçı ve anlatıcı olduklarını da anlatıyor. Her çizim bir hikayeyi de taşıyor. Şehrin keşiflerinden bir diğeri ise antik bir masa oyununa ait parçalarla ilgilidir. Bu oyun günümüze kadar ulaşan en eski ve en eksiksiz masa oyunu seti olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 4700 yıllık geçmişe sahip olan bu oyun 27 yaş ve 4 farklı zar içeriyordu. Fark kuralları ile dönemin en gelişmiş strateji oyunlarında biri olarak öne çıkıyor ve antik dünyanın düşünsel derinliğini gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Şehr-i Suhte yalnızca turistik bir durak değil, tarihsel bir keşif noktasıdır. Bize bilim, sanat ve barış ilerlemenin yalnızca modern çağın kavramları olmadığını da hatırlatır. Binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar bu değerli anlamış ve yaşamlarına yansıtılmıştır. Eğer siz de yolculuğunuzda derin, anlamlı ve insani bir deneyim arıyorsanız, Şehr-i Suhte yalnızca bir seçenek değil, gerçek bir gerektiriktir. Bu arkeolojik alanın yanında kazılardan elde edilen buluntuların sergilendiği küçük ama kıymetli bir müzede ziyaretçilere açıktır. Birinci bölümde Sistan Belirçistan'ın el sanatlarından bahsettik. Bu hazineler bu toprakların kültür ve sanatında parlayan bir mücevher gibidir. Bu bölge sadece özgün sanatların doğduğu yer değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası tescilleriyle bu alanda özel bir konuma sahiptir. İran Şer, İğne İşi, Nakış Şehri, Edime, Nemruz ise ulusal Hamedüzi nakışının şehri olarak tanınır. Ayrıca el yapımı ve eşsiz çömlekleriyle tanınan Kelpurigan küresel köy statüsüne sahiptir. Nişehir'deki Tengsorhe köyü ise ulusal hasır dokuma köyü olarak bu bölge halkının tarih, estetik ve becerisiyle olan bağını canlı biçimde yansıtıyor. Beluş nakışı ya da Beluş iğne işi, Beluş kadınları tarafından yapılan özel bir nakış türüdür ve kadınların zihni ve yaratıcılığı ile ortaya çıkmıştır. Bu sanat UNESCO tarafından asalet damgası almıştır ve doğal boyalarla renkleştirilmiş ipek ipliklerle kadınların maharetli elleriyle büyük bir zarafette işlenir. Bu el sanatının ustaları yüzlerce kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen şekli işler. Öyle ki hassas bir pergel ile ölçüldüğünde aralarında en ufak bir fark bile görülmez. Beluş nakşı, iğne işi sanatının güzelliği bu sanatın halkın günlük yaşamında yer almıştır. Yıllar boyunca farklı moda akımları gelip geçse de bu sanat Beluş halkının kültüründe daima yerini korumuştur. Her kız çocuğu doğduğunda genç yaşlardan itibaren bu sanatı annesinden ve yakınlarından öğreniyor. Bu gelenek binlerce yıldır nesilden nesile aktarılmış ve günümüze kadar varlığını da sürdürmüştür. İğne işi sanatı ile ipek üretimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Tarihsel kaynaklara göre geçmişte Beluşistan'da ipek böceği yetiştiriciliği yaygındı ve ipek ticareti canlı bir pazara sahipti. Bazı kaynaklar bu sanatın başlangıcını İslam'dan 100 ila 200 yıl öncesine dayanıyor. kanıtlar bu dikiş tarzının İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Beluç halkı arasında yaygın olduğunu ve İlhanlılar döneminde özellikle Timurlu ve Sefevi dönemlerinde zirveye ulaştığını da gösteriyor. Tarihi kaya resimlerinde ve eski çömleklerde Beluç inişi nakış desenlerinde şaşırtıcı derecede benzeyen geometrik şekillerin izlerine rastlanıyor. Bu kadim sanat adeta geçmişte bugün arasında bir köprü gibidir. Beluç sanatçılar iğne ve iplikle yalnızca doğadan ve çevrelerinden esinlenen desenler yaratmakta kalmaz. Aynı zamanda toplumlarını, inançlarını, hayallerini ve hatta rüyalarını da kumaş üzerine işlerler. Bu sanatın yaşam ve doğayla olan bağ çok çeşitli desenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geometrik ve doğal şekillerden gerçekçi hayvan figürlerine hatta kuyumculardan ilham alınmış süs motiflerine kadar. Hatta insan vücuduna ait semboller, örneğin göz motifi farklı biçimlerde bu eserlerde yer alır. Sanatçının zihni ve hayal gücü de önemli bir rol oynuyor. Çünkü birçok desen onların iç dünyasının ve hayallerinin yansımasıdır. Bunun yanında dini ve etnik inançlar, destansı anlatılar ve Beluç halkının savaşçıl ruhu özellikle keskin ve köşeli şekillerde kırmızı gibi canlı ve sıcak renklerde kendini de gösteriyor. İlginçtir ki iğne işi nakışında insan figürlerinin kullanılmaması İslami inançlara dayanıyor ve zamanla bu yaklaşım sanatta kabul gören bir ilkeye dönüşmüştür. Sistan Beluçistan nakışlarında 6 temel renk kullanılıyor. Ancak Beluç kadınları arasında bu renkler eskiden beri heftreng yani 7 renk olarak bilinir. Geleneksel iğne işi nakışında kullanılan ana renkler kırmızı, yeşil, kahverengi, siyah, beyaz ve mavidir. Bu renklerin farklı tonlara da kullanılıyor. Bu nakış türünde desenin yaklaşık %80'i kırmızı renkle başlar. Tasarımın temeli genellikle kırmızıyla çizilir. Ardından bu ana çizim bir tablo gibi diğer 6 renkle doldurulur. Muhterem dinleyiciler, Sistan Beluçistan'a yaptığınız yolculuk burada sona eriyor. Bu bölümde bu bölgenin güzelliklerini, kültürünü ve şaşırtıcı yönlerini birkaç bölümde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız bu bölümü dinlemeyi önceki bölümler gibi sizin için ilham verici olmuştur ve İran hakkındaki bilgi ve anlayışınızı da artırmıştır. Görüş ve önerilerinizi iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden hep bizimle de paylaşmanızdan da mutluluk duyarız. Bir sonraki bölümde sizinle birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu kez İran'ın başka bir güzel iline giderek doğasını, tarihini ve kültürünü birlikte keşfedeceğiz. O zamana dek size aydınlık günler, buzul dolu anlar diliyoruz. Başka bir buluşmada İran'ı Keşfet Podcast'inde görüşmek üzere, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠান